Efendim, Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni hicri yılınız hayırlı, mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. 1437 senesine girdik hicri olarak ve bugün de hicret üzerine yazılar paylaşacağız Sesli Dergi'de sizinle. İlk olarak da hicret arayışı başlıktı. Altınoluk Dergisi'nin 1996 Mayıs sayısında yer alan programımızda ilk olarak size Yusuf Selmantan'ın kaleme aldığı Altınoluk Dergisi'nin 1996 Mayıs sayısında yer alan Hicret Arayışı başlıklı yazıyı sunuyoruz. Müslüman, önce bulunduğu çevrede Müslüman olmayı, Müslüman kalmayı ve yaşadığı toplumu Müslümanlaştırmayı düşünür. Bir ipek böceğinin kozasını örmesi gibi etrafını güzelliklerle örer. Fakat etrafı ona sağır ve körse onlara ulaşmakta zorlandığı yetmiyormuş gibi inancından dolayı baskılara uğruyor, hayatı zorlaşıyor, gayreti sınırlandırılıyorsa o zaman hicret kapısı o Müslüman için açılıyor demektir. Çünkü Rabbin mesajını alabilecek yeni insan arayışına girmesi de Müslümanın bir başka vazifesi. Arz Allah'ın arzı, kullar Allah'ın kulları. Müslüman davasına sonunda her şeyini geride bırakacağı bir hicreti göze alarak başlar. O imanı uğruna evladını da malını da geride bırakmakta zorlanmaz. Yeni bir dünyaya doğarcasına dünyevi varlıkların hepsinden soyunur. Müminin hicreti bir kaçış değildir, hasrettir, ümittir. Yüce hedefleri gerçekleştirme azmidir. Kendi iklimini bulma arayışıdır. O, Halifetullah olmanın gereğini yerine getirmektedir. Geriye kalan sadece candır, o da Allah yoluna adanmıştır. Hazreti Ömer, Kabe'de müşriklere hicret edeceğini açıklarken ilk cümlesi şu olmuştur. İşte ben dinimi korumak için Allah uğrunda hicret ediyorum. Bu her şeyden daha fazla önem verilen bir memuriyetin ifadesidir. Putları reddedip hayatından çıkardıktan sonra şirk toplumundan tevhid toplumuna yöneliştir. Bir başka tabirle salihlerle ve sadıklarla birlikte olma isteğidir. Allah'ın Resulü müşriklerden ayrılırken saf İslam toplumunu inşa etme gayreti içindeydi. Nereye bakarsa aydınlık bir yüz görecek, kiminle konuşursa İslam'ın ölçülerine göre konuşacaktı. Müslüman, Müslümanlı olacak, birbirlerini sevecek, yıkayacak ve kaynaşacaklardı. Bir de müminin iç dünyasında yaşaması gereken ferdi hicret mesuliyeti var. Ruhun vatanı aslisine doğru yücelme iştiyakı ve zarureti bu. Zahiri hicreti tüm dünyevi elbiselerden sıyrılmak şeklinde yorumlarken, batini hicreti tüm beşeri zaaflardan kurtulmak şeklinde yorumlayabiliriz. Peygamber Efendimiz'e hicret nedir diye sorulunca, kötülüğü terk etmendir buyuruyorlar ve devam ediyorlar. Hicretin en efteli, Rabbinin hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir. Gerçek muhacir bunları yapandır. Mümin gönül Medine'sine ulaşmak yolunda her haramdan sakınırken bir dağa geçer, her farzı yerine getirirken bir ovaya aşar, her nafile onun için bir adımdır. Zaten dünya sevgiliye doğru adım adım yaklaşma alanı değilse nedir? Her doğan gün onun ümidini artırır, her batan gün aşkını biler. O kendi içinde hicreti yaşayandır. Ailesiyleyken hicrettedir, insanlarla hicrettedir, dünyada hicrettedir, çağda hicrettedir. Namaz onun için Rabbinin yanına bir hicrettir. Oruç bedeninden, arzularından hicrettir. Hac bir hicret eğitimidir. Sırtına izar ve rida giydirilen mümine anla, her şeyden soyunmadan hicrete, Rabbi olan yolculuğa çıkmak yok denmektedir adeta. Zekat, dünyanın hengamesi içine daldığın an eşyadan hicrettir. Mümin, İslam'ın her bir rüknüyle hep bir hicret imtihanındadır. Hicret, İslam inkılabının başlangıcıysa, ruh inkılabının da başlangıcı olmalı. İslam eğer hicretle istiklaline ulaşmışsa, mümin de ruh dünyasında yaşayacağı hicretle bağımsızlığına kavuşabilmeli. Ayağındaki maddenin prangaları çözülüp uçsuz bucaksız hakikat alemine kanat açabilmeli. Hazreti Nuh dalgaların üstünde yepyeni bir dünyaya hicret ediyordu. Hazreti İbrahim Hicaz yolcusuydu. Hazreti Yusuf Kenan illerinin, Hazreti Musa Sina dağına çıkarken, Hazreti Muhammed Medine yolunda çöllerde toz toprak içinde ilerliyordu. Bu hicretlerin her birisi aslında ruh dünyasında yaşanacak büyük hicretlerin iz düşümüdür. Derviş bir hicret eri, tasavvuf bir hicret yolculuğudur. Hazreti Ebubekir hicret etmek istedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından "Sabret, belki Allah sana hayırlı bir arkadaş nasip eder." diyerek hicreti erteledi. Hazreti Ebubekir sabretti ve o hayırlı arkadaşı buldu. Gönül dünyamızda hicreti yaşamak istersek Allah belki bizlere de hayırlı arkadaşlar nasip eder. Büyük hicret sevdalılarının önünde Hazreti Peygamber'in kapısında yalın kılıç bekleyen 40 düşman gibi düşmanlar vardır. Ebu Cehil misali şeytan müminin yoluna o düşmanları diker. En yakın düşman nefistir, dünya sevgisidir, hırstır, yalandır, gıybettir, riyadır, hasettir, gadaptır, şehvettir. Eğer mümin Allah yolunda Allah için sefer etmek isterse Allah ona da hasımlarından korunma lütfunu bahşedecektir. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e "Allah bizimle beraberdir" müjdesini verirken bize de sesleniyordu. Onun lütfu olmasa ne olabilir ki? Sen gönül ülkendeki Medine'ye ulaşmak istiyorsan, Hazreti Peygamber'in düşmanların arasından sıyrıldıktan sonra Kabe'yi tavaf ettiği gibi bir gönlü ziyaret edip hedefine adımlamalısın. Gerektiği zaman Hazreti Ali misali fedakarlıktan kaçınmamalı, istenilen yatağa girip örtüne sarınabilmelisin. Mağarada Efendimiz ve arkadaşı 3 gün 3 gece kaldılar. O 3 gün sadece emniyet için bir bekleyiş değildi. Orada öncü ümmet inşa ediliyordu. Silsile-i Zeheb oluşturuluyordu. O mağarada sevgi atmosferi öylesine yoğunlaşmıştı ki kıyamete kadar çağları kuşatmaya yetecek kıvamdaydı. Orada bir gönül medeniyeti kuruluyordu. Arzın üzerine asırlara ulaşacak, nice gönülleri mamur edecek bir muhabbet pınarı fışkırıyordu. Ey sevr, sen hangi sırlara sahnesin ve ey zaman, sen hangi sırlara şahitsin kim bilir? Biatsız bir ele tutunmadan, sözleşmeden hicrete adım atılamayacağı gibi, çilesiz de hicret olmaz. Gurbete çıkmadan, yalnızlaşmadan, mihnet, meşakkat çekmeden, yanmadan zafere varılmıyor. Adımlamadan ulaşılmıyor, sevmeden erişilmiyor. Fakat müminin hicret azmi keskin olup çöllere düşmüşse, şüreka gibi onu yok etmeye gelen düşmanı dost olur gider. Eğer hicreti gerçek anlamda yaşayabilirse onu da beyaz maşlahlara sararak gönül dünyasının Medine'sine buyur ederler. Efendimiz'i zafer terennümleriyle karşılayan Medineliler gibi onu da zafer terennümleriyle bekleyenler vardır. Medine Efendimiz'in hicretinden barış istiyordu. Hicret kardeşlik müessesesi oldu. Medine'nin kabileleri birbiriyle barıştığı gibi muhacirle ensarı da kardeş yaptı. Gönül dünyasında hicreti gerçekleştirebilen o mübarek yolcu da vücut ülkesinde sulhu temin eder. Nefsiyle barışır. Onu terbiye edip muti hale getirir. Hicretin icraata dökülen ilk işi Küba'da mescit inşa etmek olmuştur. Gönül Medine'sine ulaşan muhlis de gönlünde bir mescit inşa etmelidir. O mescitte hem kendisi Rabbi ile buluşmalı hem de Allah'ın kullarını buluşturmalıdır. Ki o gönül ümmetin hayrına çalışan, insanları Allah'a çağıran bir rahmet iklimi olsun. Maddenin zehirli tadını alan bu çağın insanı maddeye bağımlılaşmıştır. Kendini dünyada o kadar temelli saymaktadır ki hicretin varlığından haberli bile değildir. O yüzden ölüme karşı hazırlıksızdır. Ölümden korkar, korktukça dünyaya daha çok bağlanır. Bağlandıkça hicret diriliğinden uzaklaşır. Rabbi ile arasına bir kat daha perde koyar. Bir müminin ölümü ise kelebeğin havalanması kadar kolay ve estetiktir. Ruh bu yolculuğa ömür sermayesini vererek hazırlanmıştır. Eğer ölmeden önce ölüm sırrına ulaşabilmişse, ölüm bir düğün gecesi haline gelmiştir. Herhalde hicretin zirve noktası, ölmeden önce ölüm sırrına ve Rabbe ulaşmak olmalıdır. Biz uzun zamandır içimizdeki hicret bağını kopardık. Hoyratça onu ezmek istedik. Bu dünyaya yerleşmek gayemiz oldu. Peşine düştükçe dünya kaçtı ve bizi reddetti. Ülkemizde, evimizde hicret hayatı değil, esir hayatı yaşıyoruz. Ve çağda isimsiz, renksiz, çizgisiz, şahsiyetsiz misafirleriz şimdi. Yusuf Selman Tan'ın kaleme aldığı Hicret Arayışı başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. İlk olarak bu yazı Altınoluk Dergisi'nin 1996 Mayıs sayısında yer almış. Değerli dinleyiciler, bir başka yazıyla devam ediyoruz. Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan imzalı, yine 1996 Mayıs sayısında Altınoluk'ta yer alan Sürekli Hicret başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hicret iki özellik taşır. Birisi günahları terk etmek, diğeri Allah ve Resulüne hicret etmektir. Hicret tevbe kabul olunduğu sürece sona ermez. Tevbe de güneş batıdan doğuncaya kadar makbuldür. Güneş batıdan doğunca artık her kalp bulunduğu hal üzere mühürlenir. İnsanlar işledikleriyle kalır. Tarih içindeki şekli ve uygulaması bakımından hicret, Müslümanların inançlarını serbestçe yaşayabilecekleri bir yer bulmak için katlanmak zorunda kaldıkları zahmetli yolculuk ve göç olayının adıdır. Bu da korku ve dehşet ortamından emniyet ve güven ortamına, küfür ve şirk diyarından dar-ı İslam'a hicret olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. Birincisini Habeşistan'a ve Hazreti Peygamber'in hicretinden önce Medine'ye yapılan göçler, ikincisini ise Hazreti Peygamber'in Medine'yi teşrifinden sonra Medine'ye yapılan hicretler temsil eder. Özellikle ikinci tür hicret Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesine kadar devam eder. Tarifen ve fiilen durum bu olmakla beraber mana yönüyle hicret bir iman eylemidir ve bu sebeple de hiç kuşkusuz halen devam etmektedir. Bilindiği gibi Mekke'nin fethiyle sona eren hicret, Mekke'den Medine'ye yönelik ve farz hükmünde olan hicrettir. Küfür ve şirk diyarından İslam diyarına intikal etmek anlamındaki hicret, bir hadisi şerife göre kafirlerle savaş devam ettiği müddetçe sürecektir. Hadisimizde hicret, tevbe kapısıyla, tevbe kapısı kıyametin büyük alametlerinden olan güneşin batıdan doğması olayıyla irtibatlandırılmıştır. Bu, hicrete mükellefiyet sınırıyla had tayin edilmesi anlamına gelmektedir. İşte bu durum hicretin İslam'ı yaşama irade ve eylemi diye tanımlanmasına ve sürekli bir nitelik kazanmasına vesile olmaktadır. Binaenaleyh, Müslümanların savaş halinde olduğu din ve inanç hürriyeti açısından ibadet, eğitim, tebliğ ve yaşama bakımından baskı ve zulüm gördüğü her yerden bu noktalar açısından daha güvenli ülkelere göç etme hakkı ve görevi de tabii olarak süreklilik arz etmektedir. Yine hadisimizde yer alan güneşin batıdan doğması olayı, her şeyin o andaki hali üzere hüküm giyeceği, artık küfür, iman değişiminin olmayacağı, herkesin önceki amellerine göre muamele göreceği bir noktaya gelindiğinin işaretidir. İslam'ı yaşama irade ve eyleminin açık göstergesi olan hicret, iş bu raddeye gelinceye kadar gündemdedir. Burada şu noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Hicret sadece mekanda, ülke planında bir yer değiştirme demek değildir. Zamanda da hicret söz konusudur ve aslında gerçek ve yaygın olan hicret de budur. Gerçek muhacir Allah'ın yasak kıldığı şeyleri terk edendir hadisiyle hadisimizdeki hicretin birinci özelliği olarak zikredilen günahları terk etme beyanının çizdiği çerçevedeki hicretin belli bir yurdu ve zamanı yoktur. Kişilerin özel şartlarına bağlı olarak her yer ve her zamanda geçerli ve bu yüzden de süreklidir. Bu durumu komutan sahabilerden Fedale İbni Ubeyd radiyallahu anh'ın naklettiği ve Hazreti Peygamber'in veda haccı esnasında ifade buyurduğu şu cümlelerde de görmekteyiz. Size gerçek mümini tarif edeyim mi? O, Müslümanların malları ve canları konusunda kendisinden emin oldukları kişidir. Olgun Müslüman insanların dilinden ve elinden gelecek zararlardan salim oldukları kimsedir. Asıl mücahit, Allah'a taat konusunda öz nefsiyle mücahede eden, hakiki muhacirde hata ve günahları terk eden kişidir. Neden öncelikle günahları, yasakları veya hata ve günahları terk etmek hicretin ilk özelliği olarak veriliyor ya da tarife oradan başlanıyor diye bir sorunun akla takılması mümkün ve tabidir. Dikkat edilirse mekandaki hicret de önce terk, sonra vuslattan oluşmaktadır. Yani hicret aslında bulunduğu yeri ve konumu terk edip başka bir yere intikal etmektir. Aynı şekilde zamandaki hicret de önce yasaklardan uzak durmak, onları terk etmekle başlar. Emirlerin takat ölçüsünde yerine getirilmesiyle asıl amacına ulaşır. Bir anlamda bu demektir ki terk edilmesi gerekenlerden vazgeçmedikçe emirlerin yerine getirilmesi yeni bir kimlik veya vuslat için yeterli olmayacaktır. Bu sebeple hicrette en önemli adım terki gerçekleştirmektir. İslam'ı yaşama niyeti işte bu terk iradesiyle kendini gösterir. Bazı şeyleri terk etmeye razı olmadan yeni güzelliklere ulaşmak sadece bir kuru ümittir. O da sahibini avutmaktan başka bir işe yaramaz. Nitekim bu önce terk, sonra amel çizgisini başka bazı hadiselerde de açıkça görebilmekteyiz. Mesela Peygamber Efendimiz aynı manayı, yani bulunduğu yerde dini yaşama görevini bir soru üzerine şöyle ifade buyurmuştur. Hicret gizlisi ve açığıyla bütün fuhşiyatı terk etmen, namazı kılman, zekatı vermen demektir. Bunları yaparsan, bulunduğun yerde de ölsen, sen muhacirsin. Efendimizin bu beyanında da görüldüğü gibi zahir ve batın terimlerini hicret için kullanmak mümkündür. Zahiri hicret, bir Müslümanın dinini korumak ve yaşamak için küfür diyarından İslam ülkesine göç etmesidir. Batını hicretse Müslümanın nefis ve şeytanın telkinlerini terk edip Allah'ın emirlerine sarılması, onları yaşamaya çalışmasıdır. Biz hicretin birinci türünü mekanda hicret, ikinci türünü ise zamanda hicret diye niteleyebiliriz. Pek tabi olarak da asıl olan hicret zamandaki hicrettir. Mekanda hicret, zamanda hicrete imkan bulunamaması halinde onu gerçekleştirebilmek için gündeme gelir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Mekanda hicretin amacı zamanda hicret mükellefiyetinden kurtulmak değil, aksine ona kavuşmaktır. Yani mekanda hicret, zamanda hicreti gerçekleştirmek iyi, olgun Müslüman olabilmek içindir. Böyle bir anlamı yoksa dünyanın bir ucundan öbür ucuna göç etseniz yine de muhacir olamazsınız. Nitekim büyük muhacir Peygamber Efendimiz meşhur niyet hadisinde kimin hicret etmekteki niyeti Allah ve Resulünün emirlerine uymaksa onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde etmek istediği bir dünyalığa veya evlenmek istediği bir kadına yönelikse onun hicreti de niyet ettiğinedir buyurmuştur. O halde bugün yapılacak iş göç edecek yer ve yurt aramak değil, bulunulan yerde hicret eylemi içinde olmak, yani sürekli daha iyinin ve daha güzelin, kemalin peşinde koşmak, İslam'ı daha bir samimiyet ve dikkatle yaşamaya çalışmaktır. Dinin hazır yaşanmış halde pazarlandığı herhangi bir ülke yoktur ki oradan satın alasın. O herkesin kendi imkan ve iradesi ölçüsünde yine kendisinin gerçekleştireceği bir görev ve mutluluktur. Hicret işte bu kemale gidişin adıdır. Doğrusu hicret şimdi her yerde ve herkes için devam ediyor. Hem zaten hepimiz sonsuz bir dünyaya doğru hicret halinde değil miyiz? Oraya güzellikler taşıma iradesi ve gayreti ya da daha kaliteli Müslüman olma çabası bu yolculuğa ne kadar da yakışır. Günahlardan uzak kalma yarışına niyet edenler için hicret başlamış ve sürüyor demektir. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın Sürekli Hicret başlıklı yazısını paylaştık. Bu yazı Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 1996 sayısında yer alıyordu. Ve son olarak bir başka yazıyı paylaşalım sizinle. Nesrin Zerey'in kaleme aldığı Yeni Yıla Girerken başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Bu yazı da Altınoluk Dergisi'nin 2003 Mart sayısında yer bulmuş. Yeni yılınız kutlu olsun. 1. Muharrem, Hicri, yeni bir yılın başlangıcı. İslam aleminin yılbaşısıdır. Maddi ve manevi dünyamıza saadetler, hayırlar getirmesini diliyorum. Bilindiği gibi manevi hayatımızın, beşeriyetimizin vazgeçilmez unsuru olan ibadetlerimizin bir kısmını ayın hareketlerine göre düzenliyoruz. Ayın hareketleri esas alınarak hesaplanan hicri yıl 354 gün sürüyor ve her ay geçen senenin yaklaşık 11 gün öncesi başlıyor. Böylece Ramazan, bayram gibi mübarek günler yıl içinde mevsimden mevsime dolanarak devrini tamamlıyor. Muharrem ayı 30 gündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri yeryüzünü semalar ve latif cisimleri yarattığından beri levh-i mahfuzda ayların sayısı 12'dir. Bunların 4'ü haram aylardır buyuruyor. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem haram aylardandır. Bu aylarda müşrik de olsa insanlara zulmetmek, öldürmek yasaklanmıştır. Allah katında bu aylar diğerlerinden daha hürmetli ve saygındır. Bunlarda işlenecek güzel amellerin sevabı diğer aylardan daha fazla olup, bu aylarda işlenecek kötülüklerin cezası ise öteki aylardan daha büyüktür. Ancak daha önce müşriklerle dövüşe başlanmışsa ve Müslümanlara saldırı yapılmışsa, gerektiği şekilde davranılması, mukabelede bulunulması emredilmiştir. Müslüman, itidal sahibi insandır. Neşesinde, eğlencesinde aşırılığa kaçmaz, haddini aşmaz. Bu sebeple bizim yılbaşına bakışımız, gerekse kutlamalarımız Hristiyanlardan farklıdır. Şuurlu bir Müslüman, içgüdü ve tutkularını temsil eden nefsi ve onun esiri olmasını isteyen, tüm negatif duygu ve düşünceleri sembolize eden şeytanla hayat boyu mücadele halindedir. Bunlardan ve bütün olumsuzluklardan Allah'a sığınmanın diri bilincine sahiptir. Uyanık idrakini zaafa uğratacak fiillerin bir an dahi kendisini istila etmesine fırsat vermenin manevi aleminde ne büyük yıkımlara yol açacağını yakinen bilir. Bilincini diri, idrakini uyanık kılacak bilgi, tefekkür, iman ve bunlarla bütünleşmiş ibadet ve davranışlara sımsıkı sarılır. Böylece Halık'ın rahmet, merhamet ve himayesine nail olmayı, onun güvencesi altında yaşamayı gözetir. özünde iyilik bulunan her işi amacından saptırmaya çalışan, insanı şerli işlere ve batağa sevk eden şeytana içkili eğlenceler, yabancı kökenli Noel kutlamalarıyla prim vermez. Haram olan, şuuru idraki felç eden, haya ve arlanma duygularını dümura uğratan alkolden neşe ummanın akıl kârı olmadığını bilir. Ocak ayına daha haftalar varken televizyon ekranlarını, Noel kutlamaları ve adetlerini öğreten filmler istila ediyor, bıkkınlık veren inatla aylarca sürdürülüyor. Çocuk ve gençlerimizin beyinleri, inanç ve geleneklerimize aykırı bu tür filmlerle yıkanıyor. Noel babalı yılbaşı törenleri anaokullarımıza, büyük şehirlerimizin mağaza ve caddelerine kadar girdi. Sırada daha kutlanacak sevgililer günü gibi saçmalıklar ve bilmem hangi yortular var. Milletimiz yabancı kültür ihtilali ve istilasıyla karşı karşıya. Oysa bayramlarımız, evlenme vesaire gibi sevinçli günlerimiz özünde dini bir veçhe, bir ibadet özelliği taşıyor. Bunlarla ilgili kutlamalarımız neşe ve mutlulukların paylaşıldığı, muhabbet duygularının aktarıldığı bir vasıta, bir fırsat sayılıyor. Alkolle şuurları bulanık insanların taşkınlık ve çılgınlıklarını sergileyen yabancı özentili yılbaşı görüntüleri ise sadece bünyemizi, inancımızı ve geleneklerimizi yıpratmaya, bozmaya hizmet ediyor. Bizim geleneklerimizde yeni yıla güle oynaya değil, dualarla girmek bulunuyor. Bir Muharrem gecesi, yeni senede bela ve kötülüklerden korunmak amacıyla Rabbimize yalvarmak, dua etmek güzel adetlerimizdendir. Bu saygın ay içinde 10 Muharrem gününün özel bir önemi vardır. Aşure günü denilen bu günde gerek Museviler gerekse İslam öncesi cahiliye devri Arapları da oruç tutuyorlardı. Tevrat bu günü kefaret günü olarak göstermiştir. Ramazan ayında oruç farz olana kadar Müslümanlar da Aşure günü oruç tutmuşlardır. Peygamber Efendimiz Yahudilere benzememek için müstehap olan bu orucun Muharrem'in 9. ve 10. günü ya da 10 ve 11. günü tutulmasını istemiştir. Rivayetlere göre 10 Muharrem birçok olayın meydana geldiği faziletli bir gündür. Yeryüzü ve göğün o gün yaratılması, ilk yağmurun yağması, Hazreti Adem'in tevbesinin kabulü, Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Yusuf'un zindandan kurtulması, Hazreti Musa ve Beni İsrail'in yarılan Kızıldeniz'den geçerek Firavunlulardan kurtulması, Firavun ve ordusunun Kızıldeniz'de boğulması, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığı gün olması gibi. Aşure gecesi de duaların kabul edildiği kıymetli bir gecedir. Bu mübarek günde komşulara aşure dağıtmak, yoksulu doyurmak, iftar ettirmek büyük sevap kazanmaya vesiledir. 10 Muharrem günü Peygamber Efendimizin torunu iki goncasından biri olan Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da ailesi, akraba ve yakınlarından 72 kişiyle birlikte şehit edildiği, Müslümanları gönüllerinin hüzne gark olduğu bir gündür. Annem onların hatırasına hürmetle Muharrem ayı geldiğinde suyu belli eden cam bardaklar yerine madeni kupa bardakları çıkarır ve kullandırırdı. Suyu kana kana içmemize izin vermezdi. Allah şefaatlerine nail eylesin. Muharrem'in 16. günü Kudüs'ün kıble tayin edildiği, 17. günü ise fil eshabının geldiği gündür. Aşure tatlısı Muharrem'in ilk haftası sarayda, ikinci hafta zenginlerin konaklarında, üçüncü hafta cuma günü tekkelerde pişirilir ve halka dağıtılırdı. Yeni yılın başlangıcı olan Muharrem ayının hususiyeti, geçmişten akseden gelenekleriyle manevi hayatımızda büyük önemi bulunuyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'de size son olarak Altınoluk Dergisi'nin 2003 Mart sayısında yer alan Yeni Yıla Girerken başlıklı Nesrin Zerey imzalı yazıyı sunduk. Evet, böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni Hicri yılınızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İslam ümmeti için kanayan coğrafyalar için inşallah barışa ve huzura, saadete vesile olur. Dilek ve temennilerini Yüce Allah'tan diliyoruz. Hoşçakalın.